ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu.
ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Yetenekli Taşlar konuğum EMA Eğitim ve Danışmanlık Limited Yönetim Danışmanı, Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitmeni Ahmet Ekiz'le birlikte programımız kaldığı yerden 3. bölüm olarak devam ediyor. Hocam şimdi 3. bölümümüzün bir özelliği var. Biz burada sürdürülebilirliği konuşuyoruz genelde. Ne iş yaparsak yapalım, neyle uğraşırsak uğraşalım, bunu sürdüremezsek çok da esprisi olmuyor. Yani bir en basit örneğim, spora başlıyoruz, 3 gün sonra vazgeçiyoruz. Her pazartesi diyete başlıyoruz, salı bitiyor falan böyle. Biz de hani yönetim stratejisini, yönetim modelimizi, yönetimde aldığımız kararları sürdürülebilir hale getirmemizi burada konuşmak istiyorum. Bir de bizim gene bir böyle bir geleneksel bir kulak kirası dediğimiz bir kavramımız var. Orada da künse sizin yeni çıkacağınız kitaptan çıktıktan sonra 3 kişiye hediye vermeyi düşünebiliriz herhalde. Doğru mudur hocam?
Doğrudur hocam.
O zaman hakanomergider@gmail.com hakanomergider@gmail.com hakanomergider@gmail.com'a mesaj atanları ben de kitabımızdan, Ahmet hocamızın kitabından hediye olarak vereceğimizi taahhüt ediyorum. Ama kitap ne zaman çıkacak? Ona göre biraz beklememiz gerekiyor. Şu anda kitabın son aşamaları geldi. Yayın evi, hazırlıklar vesaireler biraz sürer. Yani benim tahminim bir Eylül'ü bulur gibi geliyor. Kitabı bekleyeceğinizi düşünüyorum doğal olarak. Ama Ahmet Hocam ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Sürdürülebilir olabilmesi için şu anda bizi dinleyen bir KOBİ yöneticisinin, bir KOBİ sahibinin bu yönetim modelini kendine seçtikten sonra nasıl bir yol izlemeli? Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Şöyle, şimdi bu konuştuğumuz mevzular aslında her biri başlı başına bir operasyon. Zaten bu bahsettiğimiz, yayında kısa ipuçlarını vermeye çalıştığımız operasyonları kafa yoran insanlar, kafa yoran firmalar, bu zaten sürdürülebilirlik noktasında çok ciddi anlamda kendilerine avantaj sağlayacaklar. Çünkü bu operasyonları yapabilmek zaten sürdürülebilmeyi gerektiriyor. Burada ayrıca neyi eklememiz lazım? Neyi yaparsanız yapın. Hani burada şu kavramları artık daha sağlıklı ve daha gerçekçi bir şekilde hayata dökebilmek gerekiyor. Güven oluşturabiliyor musunuz? Bunu sormak gerekiyor. Kime güvenmek gerekiyor? Şimdi çalışanlarınızın hala turnover'ını sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir orana getiremediyseniz burada artık bir düşünmek gerekiyor. Müşterilerinizle gerçekçi bir şekilde bir iletişim ortamı kuramadıysanız bunları düşünmeniz gerekiyor. Yöneticilerinizin kendilerine ve diğer yönetim arkadaşları artık yönetim Game of Thrones dediğimiz kavgalardan, dövüşlerden çıkıp hepimizin aynı gemide olduğu, artık egoların biraz böyle törpülendiği bir gerçeğe geçmek gerekiyor. Güven kavramını oluşturabilenler sürdürülebilir kalma noktasında, olma noktasında ciddi avantaj sağlayacaklar. Güven oluşturmayı da bilinçli bir eylem olarak bir stratejik planlamaya dahil etmek gerekiyor. Güven nasıl oluşturulmalı, ne gibi doğrularla, ne gibi hatalardan uzak durarak güven kavramını yükseltebiliriz, en üst seviyeye çıkartabiliriz. Ama bir taraftan da iletişim dediğimiz kavramı yine ön plana çıkartmak sürdürülebilirliği artıracak. Kimle iletişim? Hizmet verdiğimiz herkesle, iç müşterimizle, dış müşterimizle, diğer departmanlarla, aklınıza kim geliyorsa, tedarikçilerle, hissedarlarla. İletişim kavramlarında daha fazla gerçekçi anlamda empatiyi sağlamak çok önemli hale geliyor. Niye bunu söylüyoruz? Müşteri ilişkileri diyoruz, siz bizim her şeyimizsiniz diyoruz ama insanların bu pandemi sürecinde her bir müşterinin ayrı ayrı dünyasını inceleme fırsatımız yok. Dolayısıyla bizim güçlü bir empati, stratejik empati kavramını oluşturabilmemiz gerekiyor. Başka türlü sürdürülebilirliği sağlayamayacağız. Bir taraftan da koruyucu bir rol oynamamız gerekiyor. Başta doğayı korumaktan tabii ki burada bahsederken, doğayı korumak, sana hizmet veren çalışanını korumak, sana imkan sağlayan yönetimini korumak, senin var olmanı sağlayan müşterini korumak, sana en iyi hizmet sağlaman için tedarikçilerini korumak, tüm bu kavramları koruyucu bir hekim gibi sağlıklı tutmak sürdürülebilirliği çok ciddi anlamda olumlu etkileyecek. Yani sadece para kazanmak, sadece kar elde etmek kavramından çıkıp koruyucu bir şirket modeline, liderlik modeline geçilmesini burada ben arkadaşlara yine önereceğim. Neyi kastediyorum? Tekrar özetleyeyim. Müşterini de korumak zorundasın. Gerçekçi anlamda tüm parasını almaya gayret etmeden onun da başarılı, mutlu, seninle çalıştığı için iyi hisseden bir şekilde olmasını sağlaman lazım. Maddi ve manevi olarak tedarikçilerini koruman lazım. Ümüğünü sıkmaman lazım hepimizin sahada konuştuğu tabirle. Diğer taraftan baktığımızda yönetimi koruman lazım. Yatırım yaptığı için pişman etmememiz lazım yöneticileri ve hissedarları. Diğer taraftan çalışanı da korumamız lazım. Çünkü onlar olmasa zaten gemi yürümüyor. Tüm bu kavramları koruyabilecek bir yönetim politikası, eylem politikasını bilinçli olarak geçirenler sürdürülebilirlik noktasında ciddi ivmelenme alacak. Güven kavramını asla ve kat'a kimsenin artık kırmaması gerektiğini söylüyoruz. Hani ben hep derslerde de söylüyorum, elin boşken kedi bile çağırma arkadaşım diyorum. Yani güven kavramını öyle bir yerleştirmen gerekiyor ki artık değil müşterine, yanındaki arkadaşa, hiç kimseye, yani kediye bile elin boşken kedi çağırma mübarek diyorum. Yani onun bile güvenini kırmaman lazım diyorum. O derece tabii bu örnek tabii. Güven kavramını öyle bir oturtmalı ki artık kurumlarımız, işte o zaman sürdürülebilirlik gerçekçi hale geliyor. Şimdi bizim piyasalarda sürdürülebilirlik noktasında zaten zorlandığımız noktalar, çalışan müşteri patronuna güvenmiyor, patron çalışanına güvenmiyor, departman departmana güvenmiyor, şirket müşterisine tam güvenmiyor, müşteri de şirket çalışanlarına güvenmiyor, tedarikçi sana güvenmiyor, ben ona güvenmiyorum. Herkes böyle sırtını duvara dayamış, oradan mükemmel hizmet, mükemmel iş üretmeye çalıştık. Şirketlerin yıllık bütçelerinde bile stratejik vizyona göre bütçe oluşturmak yerine sesi çok çıkanların, masaya çok vuranların daha çok bütçe kaptığı, eleman kaptığı dönemlerden geçtik. Şimdi artık bunlara gerek yok. Güven oluşturmak lazım. Gemimiz aynı. Bu gemide sen de varsın, ben de varım. Artık bunu anlamak lazım. Biz bir takımız diye beylik cümlesi etmek yerine gerçekten artık bunun idrakına varmak lazım. Sadece bilmek değil, idrak etmek lazım. Empati derken herkes biliyor. Empati maşallah, herkes bir empatik. Bunu artık sen ailene karşı da empati duygunu bilinçli olarak kullanman lazım. Komşuna karşı da, esnafa karşı da, yöneticine karşı da, insana dönmek lazım. Hani hepimiz aslında içimizdeki o insan varlığını daha fazla ön plana çıkartmamız lazım. Bunlar sürdürülebilirliğin aslında gerçekçi etmenleri. Yoksa hani şunu demek çok kolay, daha gerçekçi yatırım yapın filan. Zaten bunu yapacaksınız. Zaten artık bu kaçış yok. Paranızı da doğru kullanacaksınız. Eleman seçimlerinde, elemanların yükseltilmesinde, performans ölçümlerinde artık daha profesyonel, daha objektif olmak artık kaçınılmaz. Bunları yapmaktan artık kimse gurur duymasın. Bunlar kaçınılmaz. Nefes almak, vermek gibi olmak zorunda. Ama bunun yanında güveni kırmayın diyoruz. Gerçekçi empati, sağlıklı empati kurgulayın diyoruz. Herkesi koruyun diyoruz. Kendinizi de koruyun diyoruz. Kendinize de iyi bakın diyoruz. Yani
hocam,
kendi psikolojik kurum.
Hocam pardon, araya giriyorum. Bu güven meselesi çok değerli bir mesele. Birkaç seferdir söylüyorsun. Ben de aklımdayken hemen gireyim istedim. Çünkü yani ben şuna inanmaya başladım. Çok da güvenilecek bir ortam olmadığında sıkıntılar çok kötü bir şekilde yaşanılıyor. Yani pandemi de bunu gösterdi. Hani eşe, dosta, tanıdığa güvenmek ya da çalışana güvenmek, çalışanın şirketine güvenmesi, dediğin gibi tedarikçinin güvenmesi. Böyle hani müşteri sadakati falan deniyor. Bunların hepsi bu pandemide galiba yok olmaya başladı. Yani mesela şimdi şunu söylüyorlar, yeni nesil çalışan için, yani Y nesli, Z neslinin çalışan için ortalama bir şirketteki ömrünü 2-2,5 yıllara düştüğü söyleniyor. Yani 2,5 yıl çalışacaksa bir eleman, şirket buna niye yatırım yapsın öyle bir noktada? Hani eskiden belki de 5 yılda bir insanlar iş değiştirirlerdi. 2,5 yılın bile çok olduğunu söyler. 6 ayda bir iş değiştiren bir nesil var önümüzde. Firma adama güvenmiyor, adam firmaya güvenmiyor doğal olarak. Bence yani yeni normalde güveni ön plana çıkaracak bir pozisyonu yaşamadan güven yerine daha iyi sözleşmelerle, yani babama bile güvenmem, babamın oğluna bile güvenmem sözü vardır ya, güveni boş verelim. Yani hukuki yollarla insanlarla çalışalım. Ben müşteri benden mal alıyor, Ben de güveniyorum benden her seferinde alacak diye. Öbür ay diyor ki abi senden 50 lira ucuza başka yer buldum oradan alıyorum. O zaman ben hukuki olarak bununla sözleşme yapmam lazım. Ya da çalışan 2,5 yıl sonra ben gidiyorum. Niye? Memnun değilim. Arkadaş seninle sözleşmem var benim. 5 yıllık. Nereye gidiyorsun? O zaman tazminat ödeyeceksin. Hocam kuru güvenden ben vazgeçtim artık. Ben herkese güvenirim. Hiçbir sıkıntım yoktur bugüne kadar. Ama iş güven üzerine kurulmamalı. İş sözleşme üzerine kurulmalı. Herkesin birbiriyle sözleşme yapması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ne diyeceksin?
Burada zaten objektiflik kelimesini o yüzden kullandım. Objektif, yani güven bir anlayıştan bahsediyorum. İşte bahsettiğimiz anlayışı zaten güvenilirliği sağlamak açısından bahsettiğimiz objektif kriterleri şeffaf bir şekilde herkesin masaya koyması lazım. Çalışanın da işte performans kriterleri mi? Objektif, yaparsan şu olur, yapmazsan bu olur. Prim mi alacaksın? Şöyledir, böyledir. Yükselecek misin? Hani tedarikçi anlaşması mı yaptık ya da sana bir yatırım yapacağım, seni çok özel bir eğitime göndereceğim, bana şu kadar süre çalışman lazım. Hani bir nevi bazı kavramları daha objektif, daha şeffaf, daha samimi kurguladığımız vakit, dediğin gibi, o zaman zaten güven kendi kendine oluşuyor. Hani burada bizim inancımızda bile vardır sözleşme hukuku, hani yazıya dökme vesaire. Hani burada baktığımızda objektiflik, şeffaflık, güveni aslında besleyen unsurlar. Yoksa bugüne kadar zaten sözüm senettir anlayışı vardı. Tabii ki kurumsal şirketlerde bu yoktu ama orada da farklı kavgalar, dövüşler vardı. Kimsenin kimseye bilgi konuşmaması, aktarmaması, yanlış bilgiler, doğru bilgiler, eleman kayırmalar, çetecilikler. Koca koca şirketlerde çetelerle karşılaşıyorduk. Hani adı resmi çete değildi ama bir bakıyorsun ki departmanlar arasında, bireyler arasında iktidar mücadelesi inanılmaz. Güven kavramı çok önemli ama diğer taraftan dediğin gibi kuru kuruya güvenden değil, şeffaflık, sözleşmeler, şeffaflık, yazıya dökmeler, hedeflerin, her şeyin, yükselmenin bile bunların ne kadar herkesin önünü görmesi, demiştik ya, artık insanlar önünü görmek istiyor, artık insanlar biraz yoruldu bir nevi belirsizlik ortamından. Ama belirsizlik ortamı bizim yeni gerçeğimiz, yeni normalimiz. Dünya bundan sonra hep toz pembe olmayacak. Daha da belirsiz olacak. Bir anda siyasi ilişkiler değişiyor dünyada ve bir anda ülkeler arasında ekonomiler değişiyor. Bir anda üretim artıyor sende, onda azalıyor. Ondaki ülkedeki üretim sana geliyor. Bu senin satış başarın değil. Dünyadaki değişimin sana yansımaları, olumlu veya olumsuz. Anlatabiliyor muyum? Güven faktörünü, evet, şeffaflıkla, objektifle birleştirmezsiniz zaten, kuru gürültü olur. Hatta demin güzel bir şey söyledin. Pandemi öncesi filan sonrası diyoruz. Ya pandemi öncesinde sanki piyasalarımız çok mu süper mükemmel gidiyorduk yani. Şimdi baktığımızda zaten sıkıntı, stres vardı. Ya bu pandemi de, evet, bakma sen, pandemi olmasaydı her şey güzeldi halbuki. Birçok insanın da bahanesi oldu çaktırmadan. Sanki öncesinde, evet, sen kesinlikle inanılmaz iyiydin de müthiş performanslar çıkartıyordun da pandemi seni etkiledi. Pandemi senin panzehirin oldu aslında. Beceriksizliğini gizledi diyoruz yani bazı şirketler, ortamlarda. Beceriksizliğini gizledin. Hepsi bu. Yani tedbir alman lazım, şeffaf olman lazım, açık olman lazım, çalışanlarına değer vermen lazım, müşterine, kendine, herkese. Ama bunu yaparken de artık hocam, gerçekçi yönetim normlarını ortaya koyman lazım. Yoksa kuru gürültü hocam, eskiden galiba, olduğu gibi çıkarsın. İş zor yani.
Hocam galiba anahtar kelime denge. Yani alma verme dengesi, ödeme dengesi, yaşama dengesi. Biz dengeyi kaçırmıştık. Şimdi o dengeyi bulmamız lazım. Aslında hani çok da şey olacak, böyle argo bir tabir olacak ama ya bir işletmeyi kurmak ve yönetmek öyle atomu parçalamak gibi bir şey değil. Yani tedarikçin vardır, alırsın, üretirsin, yaparsın, satarsın. Satmak için müşteri bulursun, üretmek için bir formül bulursun. Efendim uygun fiyata aldığın zaman güzel fiyatlar verirsin. Yani bu bir denge işidir yani. Hani böyle bambaşka bir şey değil. Yani dünyayı yeniden keşfediyoruz falan gibi bir şey değil. Ama sen tutup da üç kağıtları sokarsan işin içine, yani daha doğrusu kurnazlıklar yapmaya kalkarsan, işte hakkını vermezsen, tedarikçinin parasını gününde ödemezsen, makinanı yanlış bir şekilde imal ettirir, hata yaparsan, ne bileyim işte çalışanın hakkını yersen, ilahi adalette döner dolaşır seni batırır. Yani bu 2 kere 2 4. Yani çok zor bir şey değil hocam. Ben binlerce firma gördüm. Hepsi aynı yerden gol yiyor. Bakın 2008 yılında krizde devlet araştırma yapmış. Neden bu insanlar krizde battı diye. Hiçbir firma işsizlikten batmamış. Yani işte iş varken, çalışırken yanlış tahsilat yöntemi ve yanlış yatırım yöntemi nedeniyle 2008'deki krizde firmalar, Türkiye'deki firmalar batmış. Ha, pandemide işsizlikten batardık. Çünkü işsiz kaldı insanlar doğal olarak. Mantık da oydu. Zaten işsiz kalmaydı pandemideki olay. Ve batırdıysa insan, ya dükkanlar kapatıldı. Hani adamın şeyi var, kafeteryası var. Devlet kapattı dükkanı. Yapacak bir şey yok ki. Ama yapacak çok şey vardı hocam. Çok kulağının üstüne yattı insanlar. Yani benim şurada karşımda kafeler var, büfeler var. Ramazan'da ya bir telefon açsana bana. Ya abi işte yeni pide yaptık. Bu pideyi de çok iyi bir hijyen şartlarla ambalajladık. Bugün iftarda sana bir pide göndersek fiyatı da 35 liraydı 25'e indirdik dese almayacak mıydım yani? Benim gibi 300 kişi arasaydı 30 tanesine satamayacak. Ama yapmadı. Ne yaptı? Şimdi, telefon evet. Gelsin ben ona satayım dedi.
Aynen öyle. Yani oturduk yerden. Hocam,
proaktif. Bakın bence pandemi sonrasında hep 21. yüzyıla takılıyorum da 2020'nin bu döneminden sonra tüm insanların tek öğrenmesi gereken yeni bir kavram proaktif olmak hocam. Yani önce kendi harekete geçecek, beklemeyecek onu bir şeyin dürtmesini. Proaktif olmamız gerekiyor. Bu kavram çok değerli bir kavram.
Çok güzel izah ettin, çok güzel açıkladın. Çünkü herkes oturduğu yerden etliye sütlüye karışmadan müthiş cirolar yapmalar, müthiş kar elde etmeler. Yani içgüdüsel olarak insanlar bunları çok seviyordu açıkçası. Ben diyorum ki yani sadece dünyada tavuklar oturduğu yerden para ve değer üretebiliyor. Onların da gezendirmek bu için. Bir de öyle bir şey var yani hani. Mutlaka gezmen lazım, proaktif olman lazım. Yani o yüzden de doğruları yapmadan niye benim başıma bunlar geldi dememek lazım. Hani eğitime yatırım yapmıyor, teknolojiye yatırım yapmıyor, ürün farklılaşmasına yatırım yapmıyor, müşterisine yatırım yapmıyor, kendisine yatırım yapmıyor, hiçbir şeye yatırım yapmıyor. Ondan sonra işler zorlaşıyor. Arkadaşım işte hazır olan firmalar, bu bahsettiğimiz kavramları yatırım yapanlar şeffaflıkla, güven oluşumuyla, altyapısıyla, üst yapısıyla işte o kavramlar işte o firmalar krizden etkilenmiyor. Onlar diğerlerinin kaybettiği pastayı buluyor. Çünkü müşteri güvenilir bir alışveriş yapacağı bir ortam aradığında sen aslan gibi karşımda duruyorsun. Benim eski alışkanlığım bitmiş, tükenmiş ama bu ürüne ihtiyacım var, bu hizmete ihtiyacım var, seviyorum, alışmışım. Sen aslan gibi duruyorken ister istemez ondaki müşteri olarak sana geliyorum. Ve birçok firma aslında satışlarını, cirolarını bu şekilde koruyabildiler. Bu şekilde cirolarını öncesine göre artıran şirketler de çok oldu. Biz de çünkü sürekli olarak konuşuyoruz piyasadaki arkadaşlarımızı, inceliyoruz. Bakıyorsun ki kimisi güçlendi. Çok şanslıydı, çok şanslı değildi, hazırdı. Sen bugün hazırlık yapmazsan yarın öbür gün bir günde fit olmayacaksın. Yani bir sporcu gibi düşün yani. Hani hiç antrenman yapma, hadi yarın maç var. Adamlar profesyonel futbolcular, sporcular, branşlar bile haftada bir gün maç yapmak için haftada 5 gün antrenman yapıyorlar. En iyileri, Ronaldo'ları, Messi'leri dahi haftada 5 gün antrenman yapmaktan vazgeçmiyorlar. Şimdi başarısız şirketlere bakıyorsunuz. Haftada bir defa, yılda bir defa eğitim alır almaz, 6 ayda bir alır almaz. Bu da onların antrenmanı. Teknolojik yatırımı güncellemesini yapmaz. Bu da antrenman. Psikolojik, evet, maddi hocam. Ve manevi kavramları umursamaz. Bu da antrenman. Hiçbir antrenman yapma. Zorlu bir rakip geldiği vakitte, seni duman ettiği vakit çok şanssızız, şanssız değilsin. Tembeldin. Artık lütfen şirketlerimiz tembellik yapmasın. Artık hocam, dediğin gibi ifta aramak çok önemli.
Aynı fikirdeyiz. Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Programın sonuna geldim çünkü. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim Hakan Hocam. Çok sağ olasın davet ettiğin için. İnşallah bir iki kelime de olsa faydamız olur. Ben şeye benziyorum çünkü bu tür diyalogları çok önemsiyorum, senin programlarını ve diğer arkadaşların programlarını. Birçok insan hani koca bir kasa düşün, o kasanın şifreleri vardır ya, 4-5 tane numara yazarsın, koca kasa açılır. Biz de burada birkaç kelime ediyoruz ama belki oradaki bir kelime kişinin kafasındaki o şifreyi pıt diye açacak. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki kelime belki o şifrenin dokunuşu. Ve kişi diyecek ki anladım diyecek mevzuyu ve harekete geçecek. O yüzden yaptığın iş çok önemli. Herkes eğitime, bilgiye, kültüre, insanlık tarihinden bu yana en kolay, en çabuk, en ucuz ulaşabildiği bir zamandayız bilgiye. Sırt dönmeler artık bu devirde olmaz. İnşallah insanlar bu pandemiyi avantajı çevirir ve bundan sonra dediğin gibi çok daha profesyonel, sağlıklı, gerçekçi bir yönetim anlayışıyla daha çok istihdam ederler, daha çok vergi verirler, Hem daha çok büyürler, hem daha çok dua alırlar. Biz de en azından şirketlerimize bir faydamız olursa, ülkemize ve dünyaya faydamız olur diye mutlu oluruz.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de katılıyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Bugün Etekteki Taşlar'da EMA Eğitim ve Danışmanlık Limited Yönetim Danışmanı, Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitmeni Ahmet Ekiz vardı. Kendisiyle yönetim stratejilerini konuştuk. Pandemi sonrasında yeni normalde işletmelerin ne yapması gerektiğini tane tane anlattı ve gerçekten de yararlı bir sohbet oldu. Bir sonraki programda bir başka konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mümkünse ya gene çıkmayın fazla dışarı. Evde kalın.